Şiir Gemisi. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum, anlatamıyorum. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Evet, çok güzel bir şiirle başladık programımıza, Şiir Gemisi'ne. Sizler tanıyorsunuz bu şiiri, aslında şairini de biliyorsunuz ama biz bugün detaylıca konuşacağız. Orhan Veli Kanık'tan bahsedeceğiz. Şiir Gemisi 19. bölümüyle sizlerle birlikte Feray Uz, Bilede Yaman birlikte hazırlıyorlar programı. Aslı Yıkılmaz'la çalışıyoruz bugün teknik masada. Sevgili dinleyenlerimiz, Türk Edebiyatı'nda 1940'lara gelindiğinde biçim açısından serbest şiire yoğun bir ilgi vardır. Heceyi hemen hemen yalnızca Behçet Kemal Çağlar sürdürmekte, Ahmet Kutsi Tecer, Ülkü Dergisi çevresinde halk şiiri geleneğinin yaygınlaşmasına çalışmaktadır. Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Cahit Külebi gibi değişik çizgilerdeki şairler de serbest şiirler yazmaktadırlar. Sonradan birinci yeni olarak adlandırılacak garip akımı bu ortamda doğar. Eski şiire tepkisi olan garip akımı üç şairle anılır. Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat Horozcu ve Melih Cevdet Anday. Bilede Yaman, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Evet, bugün doya doya Orhan Veli Kanık konuşacağız değil mi?
Evet, evet. Öncelikle herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Garip akımı dediğimizde Türk Edebiyatı'nda müstesna bir yeri olan bir edebiyat topluluğundan bahsediyoruz. İlk olarak Orhan Veli Kanık'tan bahsedeceğiz. Onun hayatından, onun şiirdeki çizgisinden, Türk şiirine ne gibi yeniliklerde bulunmuş, ne gibi katkılarda bulunmuş, ondan bahsedeceğiz. Ona geçmeden önce birinci yenicilerin genel olarak şiir anlayışı nedir, Türk şiirine etkileri neler olmuştur, bunlardan kısaca bahsederek Orhan Veli'ye geçmemizin daha uygun olacağını düşünüyorum.
Biz birinci yeniciler dediğimizde garip akımını düşünüyoruz.
Doğrudur.
Tamam.
Garip akımı olarak da adlandırılır. Hı-hı. Birinci yeniciler olarak da bilinirler. Hı-hı. Ölçü ve kafiyeye karşı çıkmalarıyla meşhurdurlar.
Öyle mi?
Günlük konuşma dilini şiire uygulamaya çalışan ilk edebiyat topluluğu diyebiliriz. Hı-hı. Mecaza, süse, yapaylığa karşı çıkmışlardır. Sadeliğe, yalınlığa önem vermişlerdir. Halk şiirinin anlatım ve deneyimlerinden yer yer faydalanmışlardır. O güne kadar şiirimizde kullanılmayan bir takım sözcükleri kullanmışlardır. Şiirde sıradan insanlar konuşmaya başlamıştır. Bu önemli bir gelişmedir. Yaşama sevinçlerini fazlasıyla şiire yansıtmışlardır. Garip akımı eskiye ait olan her şeyin karşısındadır. Özellikle şairane söyleyişin karşısındadır. Bu konuya alaycı bir şekilde yaklaşmışlardır.
O zaman basit bir tarz var burada. Yani doğrudur. Abartıya kaçılmadan, doğal.
Kesinlikle. Hı-hı. Garip akımı gerek ilk yıllarında gerek sonraları değişik sanat anlayışlarına bağlı olanlarca değişik biçimde değerlendiriliyor. Geleneğe bağlı olanlar Orhan Veli ve arkadaşlarının şiiri ayağa düşürmekle suçluyor. Toplumcular garipçileri toplumcu şiiri engelleyen, yozlaştırmayı amaçlayan ve küçük burjuva duyarlılığını geliştirmeye çalışan bir devinimin başlangıcı olarak görüyorlar. Bu şekilde çeşitli tenkitlere, eleştirilere maruz kalıyorlar. Fakat bu eleştiriler onların daha fazla tanınmasına vesile oluyor. Yazın tarihçileri ise, edebiyat tarihçileri ise garip akımını genellikle yeni şiirin başlangıcı sayıyorlar. Serbest nazım anlayışıyla şiirler yazmaları bu alanda en çok Nurullah Ataş'tan destek görüyor. Dönemin en önemli deneme yazarlarından. Dolayısıyla Türk şiiri yeni biçim ve söyleyiş olanaklarıyla zenginleşiyor. Sokaktaki insanın duyarlılığına açılmış oluyor. Orhan Veli Kanık ile devam edelim. Kendisi 13 Nisan 1914'te İstanbul'un Beykoz semtinde Yalı köyünde İshak Ağa yokuşundaki 9 numaralı konakta doğmuştur. Annesi Fatma Nigar Hanım, Beykoz eşrafından tüccar Hacı Mehmet Bey'in kızıdır. Babası Mehmet Veli Bey ise İzmir tüccarlarından Fehmi Bey'in oğludur. Veli Bey Nigar Hanım'la evlendiği zamanlarda Muzukayı Hümayun'da bulunmakta, orada çalışıyor. Firuzan adında bir kız ve Adnan Veli adında bir erkek kardeşi bulunuyor. Nüfus kayıtlarına göre Orhan Veli'nin asıl adı Ahmet Orhan'dır. Hı hı. Edebiyat dünyasına babasının ismini alarak Orhan Veli olarak tanınıyor. Eğitim hayatına Akaretler İlkokulu'nda başlıyor Orhan Veli. Bir yıl sonra Galatasaray Lisesi'nin ilkokul kısmında yatılı okuyor. 1924 yılında ailesiyle beraber Ankara'ya geliyorlar. 5. sınıfa kaydoluyor. Burada Orhan Veli'nin hayatında önemli olarak addedebileceğimiz bir gelişme yaşanıyor. O da şudur. Devrin önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğretmenlik yaptığı Ankara Lisesi'nde öğrencilik hayatını sürdürüyor Orhan Veli. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı konuşurken dinleyicilerimiz hatırlar. Orhan Veli'den de bahsetmiştik. Evet. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencisi olduğundan.
Bu arada aklıma siz anlatırken geldi. Galatasaray Lisesi dediniz. Gerçekten hani oradan geçmeyen pek az şair var herhalde.
Muhakkak,
değil mi?
Evet.
Konuştuklarımız
evet.
arasında Galatasaray hepsinde Lisesi'nin. Bir ismini andık.
Evet. Doğrudur, doğrudur. Orası Galatasaray Lisesi gerçekten bir sanat ve edebiyat dünyasını yetiştiren bir şekilde şairlerin, yazarların uğrak yeri olmuş evet. eğitim hayatı açısından.
Evet. Şimdi Ankara'ya mı geldi?
Şimdi Ankara'ya geliyor. Ankara Lisesi'ni onun öğrencisi olarak yani Tanpınar'ın öğrencisi olarak bitiriyor. Sonra İstanbul Edebiyat Fakültesi felsefe bölümünü kazanıyor. Okula bir süre devam ediyor Orhan Veli. 1937 tarihinde Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Telgraf İşleri de göreve başlıyor, memuriyete başlıyor. Kendisi 1933'te üniversiteye kayıt yaptırıp 36'da kaydını sildiriyor arşivdeki formda yazılanlara göre. İkinci Dünya Savaşı sıralarında ise 7 Mayıs 1941'de Gelibolu'da askerlik yapıyor. 45 ve 57 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'nda çalışıyor. Hayatı boyunca düzenli bir iş tutamamış olması gibi sebeplerden zayıf düşmüş bir bünyesi var. Buna rağmen çevresinde sevilen, iyi yürekli, dost canlısı ve duygulu bir insan kendisi. Bakışlarındaki alaycı ifadenin altında yatan ciddi tutumu, umursamaz görünüşünün aksine oldukça kibar bir insan olmasıyla tanınmış. İlgisiz davrandığı kişi ve olaylara karşı aşırı merak duymasıyla çevresine yer edinmiştir Orhan Veli. Tabiri caizse yarı İstanbul kabadayısı, yarı taşralı bir tipe bürünmeye çalışıyor. Böyle bir gayretinin olduğunu görüyoruz. Ankara'da 28 sayı çıkardığı Yaprak dergisinin işleri nedeniyle Ankara'ya geldiği bir sırada karanlık bir sokakta gece vakti yürürken açılmış bir çukura düşüyor ve maalesef başından darbe alıyor. Bu olay yanlış bilinir edebiyat tarihinde. Sanki Orhan Veli'nin o anda hayata veda ettiği söylenir. Aslında o çukura düştükten sonra bu talihsiz hadise başına geldikten sonra İstanbul'a dönüyor bu olayın ardından. Yani hemen oracıkta can vermiyor aslında.
Evet.
Aradan belli bir zaman geçiyor ama muhtemelen orada aldığı darbe yüzünden beyninde bir travma oluşuyor. İstanbul'a döndüğü gece 14 Kasım gecesi arkadaşını ziyarete gidiyor ve orada rahatsızlanıyor. Bunun üzerine Cerrahpaşa Hastanesi'ne kaldırılıyor Orhan Veli. İlk bulgulara göre zehirlenme deyip komaya giriyor fakat adli tıp raporuna göre beyin kanaması geçiriyor. Ve 14 Kasım 1950 tarihinde daha gençliğinin baharındayken, 36 yaşındayken hayata gözlerini yummuştur.
Oysa ki yaş 35 yolun yarısı ederdi değil mi?
Doğrudur. Ya. Daha yolun yarısındayken ya. Maalesef.
Evet. Peki, o zaman bir şarkı dinleyelim şimdi. Vedat Kaptan Yurdakul söyleyecek. Bir Garip Orhan Veli.
İstanbul'da Boğaz içinde bir fakir Orhan Veli. Veli'nin oğlu tarifsiz kederler içinde. Vurum eli hisarına oturmuşum. Oturmuş da bir türkü tutturmuşum. Thank you. İstanbul'un mermer taşları, İstanbul'un mermer taşları, başıma da konuyor, konuyor aman martı kuşları, gözleri boşanır hicran yaşları. Fedam senin yüzünden bu halim, fedam senin İstanbul'un orta yeri sinema. Garipliğim mahzunluğum duyurmayın anama. El konuşur görüşmüş bana. Sevdanın boynuna bağlı İstanbul'da boğaz içinde bir garip Orhan Veli tarifsiz keder içindeyim.
O halde Cumhuriyet devri Türk şiirinin önemli simalarından birisi diyebiliriz.
Doğrudur.
Değil mi Orhan Veli
Doğrudur.
İçin?
Kesinlikle. Edebiyata ilgisi daha ilkokulda başlıyor. Öğretmeni Sedat Bey onun yeteneğini fark etmiş ve onu daha çok, daha güzel yazmaya teşvik etmiştir. O yıllarda yayınlanan Çocuk Dünyası adlı dergide bir hikayesi yayınlanıyor. Ankara Lisesi'ndeki edebiyat hocası Ahmet Hamdi Tanpınar'dan gördüğü destekle güzel yazı ve şiirler yazmıştır. Onun ilgisini nesirden nazma, düz yazıdan şiire yönelten, kendisinden iki sınıf önde olan Hıfzı Oğuz Bekata'dır. Rıfkı Melül Meriç, Halil Vedat Fıratlı, Yahya Saim gibi isimler de lisedeki edebiyat hocalardır. Bunlar önemli isimlerdir ve yetişmesinde büyük katkı sağlamışlardır Orhan Veli'nin. Öte yandan Gazi İlkokulu'nun son sınıfındayken Oktay Rifat ve Ankara Lisesi'nin birinci sınıfında karşılaştığı Melih Cevdet'le ömür boyu beraber olacak ve aynı şiir görüşünü paylaşacağı bir ortam yakalıyor Orhan Veli. Bu yıllarda Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday'la tanışıyor.
Ha, ilkokul
dostlukları pekişiyor. Lise kooperatifinin sermayesiyle bir dergi çıkarıyorlar, Sesimiz isimli. Bu dergide kendi yazılarını, şiirlerini yayımlıyor. Orhan Veli 1936 yılında başladığı şiirde 37'den itibaren yeni bir tarz ve üslup yaratıyor. 41'de de Melih Cevdet ve Oktay Rifat'la birlikte Garip adında bir kitap yayımlıyorlar. Ve kitaba koydukları ön sözde Türk şiirinde inkılap ve tartışma yaratıyorlar. Yenilik getiriyorlar.
Neler ön sözde?
Şiirsiz şiir veya edebiyatsız edebiyat sloganıyla bildiğimiz, kendilerinin deyimiyle şairaneliğin tasfiyesi, mutlak samimiyet, gerçeğe bağlılık. Şiirde bütün söz sanatlarından uzak. Yalın, sade, günlük konuşma dilinin yer aldığı bir tarz yaratmak istiyorlar. Bu kendileri için, o dönem için büyük bir iddia, büyük bir karşı koyma
öyle
ve
mi?
Çok büyük bir ses, çok büyük bir yankı uyandırıyor edebiyat camiasında.
Evet.
Orhan Veli'nin Garip öncesinde bulunan şiirleri, Garip dönemi yıllarında bulunan şiirleri, bir de Garip sonrasında bulunan şiirleri bazı konularda farklılık arz ediyor. Kısaca bunlara değineyim. Garip öncesindeki şiirleri yeni şiirler ve eski şiirler olmak üzere iki farklı karakterde. Genelde eski şiirlerini
nasıldır?
Varlık dergisinde Mehmet Ali Sel imzasıyla yayınlıyor. Nasıldır? Bunlar muhteva, şekil, dil, üslup bakımından geleneğe bağlıdır. Orhan Veli çok iyi aruz bilmektedir. Biz bunu biliyoruz. Çok iyi hece bilmektedir. Hı hı. Kafiye örgüsünü istediğinde, redif örgüsünü istediğinde çok iyi kuran şairlerden biridir. Fakat bunları ileride tercih etmeyecek, terk edecek.
Tamam.
Hatta karşı çıkacak sert bir şekilde.
O zaman da Garip akım başlamış.
Doğrudur. Oluyor. Orhan Veli'nin bu tarz şiirleri dörtlüklerle, hece vezniyle, kafiyeyle yazılmıştır. Romantik, lirik ve felsefi şiirlerdir bunlar. Fransız Baudelaire ve Necip Fazıl etkilerini görürüz bu şiirlerde. Bu şiirlerde dil sadedir. Mısralar yan yana geldiğinde bir nesir cümlesi oluşur sanki.
Evet.
Ve Fransız sürrealistlerin etkisi görülür. Konular çeşitlenir. Günlük aşk, tabiat, küçük insanlar, deniz, çapkınlık, işsizlik, fabrika işçileri, sokak, ağaç, sonsuzluk, çocukluk, yalnızlık, İstanbul, ölüm, savaş gibi.
Fazlasıyla hayatın içinden değil mi?
Muhakkak. İkinci Dünya Savaşı'nın etkisiyle olsa gerek hayata karşı ironik bir tavır almaya başlar ve Orhan Veli'nin şiiri dönüşmeye başlar. Garip dönemi yıllarında işte 1941'e geldiğimizde İkinci Dünya Savaşı yıllarında arkadaşları Melih Cevdet ve Oktay Rifat'la birlikte Garip akımını başlattıktan sonra Garip isminde bir şiir kitabı yayımlayıp o kitaba bir ön söz ekledikten sonra artık şiirdeki tarzları da değişmeye başlamıştır. Garip hareketi kendinden önceki şiir anlayışlarına büyük bir tepkinin ifadesidir aslında. Nazım Hikmet'in, Ahmet Haşim'in ve Beş Hececilerin şiirlerini reddetmişlerdir. Tamamen yeni bir şiire ihtiyaç duymuş ve bunu da belirtmekten çekinmemişlerdir. Garip dönemi yıllarında yazdığı bu şiirler Orhan Veli'nin daha çok gelenekten uzak şiirlerdir. Gelenekten kopmuş şiirlerdir. Orhan Veli şiirdeki çocuksu söylemin artılarını çok iyi tespit etmiştir. Eğer bu söylemi tespit etmemiş olsaydı o hınzırca duygu ve düşünceleri bu kadar rahat, bu kadar etkili, bu kadar güzel dile getiremeyecek muhtemelen.
Tam yeri belki de. Dalgıcı Mahmut'u okuyalım mı?
Tabii ki.
İşim gücüm budur benim. Gökyüzünü boyarım her sabah hepiniz uykudayken. Uyanır bakarsınız ki mavi. Deniz yırtılır kimi zaman. Bilmezsiniz kim diker. Ben dikerim. Dalga geçerim kimi zamanda. O da benim vazifem. Bir baş düşünürüm başımda. Bir mide düşünürüm midemde. Bir ayak düşünürüm ayağımda. Ne halt edeceğimi bilemem.
Garip sonrası devrede de şair garipten sonra vazgeçemediğim destan gibi yenisi ve karşı isminde 4 şiir kitabı yayınlıyor. 45 ve 49 arasındaki yıllarda. Orhan Veli'nin sanatı zamanla ferdiyetçilikten topluma doğru yayılmıştır. Yani garip akımının o etkisi, o tesirinden sonra artık bireysellikten ziyade toplumculuğa bir yöneliş söz konusudur. Fakat her ne kadar toplumsal bir görüşe dayansa da şiirlerinde yine ferdi konular ağır basmıştır. Zira kendisi zaten Garip'in ön sözünde şunu söyler. Şiirde hiçbir toplumsal mesaj olmamalıdır, hiçbir politik, ideolojik mesaj olmamalıdır der. Bu yüzden biraz da geleneksel şiire karşı çıkmıştır. Fakat bunu söyledikten sonra bu bir kimilerine göre edebiyat çelişkisidir aslında. Hem bunu söylemiştir Orhan Veli hem de Garip sonrası devrede toplumcu olarak nitelendirilebilecek şiirler yazmaya başlamıştır. Çünkü o şiirlerde toplumsal sorunlar vardır. Her ne kadar bireysel olarak gözükse de bireysel bir tema üzerinden toplumsal mesajların yer aldığı şiirleri mevcuttur. Orhan Veli'nin şiirlerinde deniz ve su önemli bir yer tutmuş. Bu tür şiirlerinde martı göstergesini sık sık kullanmıştır. Bu üçüncü devrede yazdığı şiirlerindeki ortak özellik halk kültüründen faydalanma ve toplumsal içeriktir.
Üçüncü devreye mi geçtik şimdi?
Doğrudur.
Yani hani
Garip
ilk...
sonrası.
Ha, Garip sonrası.
Evet.
Tamam.
Garip öncesi dedik.
Ha, tamam.
Garip dönemi dedik.
Dönemi dedik ve garip sonrası dedik. Şimdi oradayız, evet.
Bu devrede gelenekten gelen birikimi zengin bir kültürün izlerini şiirlerinde çok çeşitli konularla birlikte işlemesine yardımcı olmuştur. Orhan Veli'nin zengin kültürel altyapısı olduğunu biliyoruz. Ve bu altyapıyı oluşturduğu şiirlerinde aşk, kadın, hüzün, ölüm duygusu, İkinci Dünya Savaşı, yalnızlık, gurbet, kaçış, Türkiye coğrafyası ile ilgili konuların içinde en çok kullandıkları İstanbul deniz ve tabiat temalarıdır. İstanbul'un tabiatı, vasıtaları ve varlıklarıyla onun şiirlerinde hayat bulmuştur. Kimilerine göre İstanbul'u Yahya Kemal ve Nedim'den sonra en güzel tarif eden, en iyi tasvir eden Orhan Veli'dir. Hakikaten onun İstanbul şiirlerinde bambaşka bir hava vardır, bambaşka bir İstanbul vardır. İstanbul'un denizi de şairde sonsuzluk hissi uyandırdığı için onun şiirinin kaynakları arasındadır. Orhan Veli'nin şiirinde de İstanbul çeşitli mekanları ve çeşitli görünüşleri ile yaşanılan, paylaşılan ve özlenilen bir mekandır. Fakat açık bir gerçektir ki Orhan Veli'nin yaşanılan, paylaşılan ve özlenilen İstanbul mekanları az önce söylediğim üzere Nedim'in, Yahya Kemal'in mekanlarından farklıdır. Su ve deniz hayali üzerine kurulan şiirleri boşluk hissi ve kaçış temasıyla örtüşerek derin anlamlar yaratmıştır.
O zaman bir İstanbul'u dinliyorum şiiri okuma vaktidir.
Evet.
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü, çığlık çığlık. Ağlar çekiliyor dalyanlarda. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı, cıvıl cıvıl Mahmut Paşa, güvercin dolu avlular, çekiç sesleri geliyor doklardan. Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu, loş kayıkhaneleriyle bir yalı, dinmiş lodosların uğultusu içinde İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir yosma geçiyor kaldırımdan. Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar. Bir şey düşüyor elinden yere. Bir gül olmalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Alnın sıcak mı, değil mi biliyorum. Dudakların ıslak mı, değil mi biliyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum. Peki Bilede Yaman, Orhan Veli için şiir nedir? Nasıl tarif eder şiiri?
Orhan Veli şiiri garip önsözünde söz söyleme sanatı, geçmiş asırlar içinde birçok değişikliklere uğramış, en sonunda da bugünkü noktaya gelmiş bir söz sanatı olarak tarif eder. Bu noktadaki şiirin doğru dürüst konuşmadan bir hayli farklı olduğunu kabul etmek lazım. Yani o dönemki şiir haliyle doğal ve alelade konuşmaya nazaran daha büyük estetik kaygılar içeren daha yüksek bir sanat söyleyişiydi. Fakat Orhan Veli bunu kabul etmiyor. Garip Önsözü'nde de sürekli bunu tekrar etmiştir. Yani diyor ki, biz şiiri aslında basitleştirerek sanatı ortadan kaldırmaya çalışmıyoruz. Biz şiire bir gerçeklik algısı yansıtmaya çalışıyoruz. Şiirde bir gerçeklik algısı yaratmaya çalışıyoruz. Aslında tüm iddia bundan ibarettir. Fakat bu üç şair, Orhan Veli de, arkadaşları da, Melih Cevdet de, Oktay Rifat da, Garip Önsözü'nde yazdıkları bazı konulara aslında zaman zaman sonraları sadık kalamamışlar. Az önce de ifade ettik kısaca. Örneğin toplumsal konuların şiirde yer almaması gerektiği, tarihi, coğrafi, edebi, kültürel manada hiçbir dayatmanın olmadığı bir şiir arzulamışlardır. Fakat kendileri de dayanamayıp toplumsal konulara yer vermişlerdir. Yer vermek zorunda kalmışlardır.
Bu o zaman az evvel anlatmış olduğunuz garip sonrası devreye düşüyor değil mi? Denk düşüyor.
Muhakkak. Orhan Veli'nin yapmak istediği neredeyse bir büyü sanatı olarak kabul edilen şiiri sağlam mantıki bir zemine oturtmaktır esasen. Bunun için okuyucunun ondan aklı selimi ve apaçıklığı beklemekte hakkı vardır. Orhan Veli Garip Önsözü'nde hangi bahislerde bu iki prensibin dışına çıkmıştır onu da meraklı dinleyicilerimize bırakalım. Garip Önsözü'nü okuduklarında bizim ne demek istediğimizi zaten anlayacaklardır. Çünkü biz sadece Garip Önsözü'nden dahi en az 3 program
o kadar,
çıkarabiliriz.
Evet. O kadar.
Çünkü benim. Gerçekten o dönem bir de şöyle bir durum var. O dönem bir Ahmet Haşim ekolü var. Özellikle Orhan Veli ve arkadaşları bu Ahmet Haşim ekolüne karşı çıkarak kendilerine bir yer açmışlardır. Bu şiire dair, edebiyata dair görüşler, bu fikir tartışmaları orada çok böyle tatlı, çeşitli bir edebiyat atmosferi yaratmıştır. O dönemin bir sürü yayınında biz bunu görürüz.
Evet.
İşte atışmaları görürüz. Ahmet Haşim bir makale yazar, Orhan Veli onlara cevap verir. Ardından tekrar Ahmet Haşim bir makale yazar. Ardından tekrar Orhan Veli cevap verir. O atışmaların içerikleri gerçekten yer yer muzip, yer yer komik olsa da düşündürücü tarafları da vardır. Bu bizim hem fikri manada hem de edebi manada çeşitliliğimizi, zenginliğimizi gösterir. Dolayısıyla şiiri söz söyleme sanatı olarak ifade eden Orhan Veli'nin hiç şüphesiz eskilerin tarif için söyledikleri efradını cami, ayarını mani yani kendi usullerini tamamen içine alan, kendine zıt olanları da dışarıda bırakan bir tarif değil. Ama Orhan Veli için muhakkak ki şiirin mühim vasıflarından, görevlerinden biri hatta başta geleni olmak zorunda. Şiirde gerçeklik algısı. Özet olarak bunu söyleyebiliriz.
Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenlerimiz, o halde biz size Orhan Veli'nin o güzel şiiri Ben Orhan Veli'yi okuyarak veda edelim. Bilede Yaman, Feray Uz birlikte hazırladılar programı. Aslı Yıkılmaz'la çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmeyi diliyorum sizinle şiir gemisinde. Ben Orhan Veli. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Mısra-i meşhurunun mübdi. Duydum ki merak ediyormuşsunuz hususi hayatımı. Anlatayım. Evvela adamım, yani sirk hayvanı falan değilim. Burnum var, kulağım var, pek biçimli olmamakla beraber. Bir evde otururum, bir işte çalışırım. Ne başımda bulut gezdiririm, ne sırtımda mührü nübüvvet. Ne İngiliz kralı kadar mütevaziyim, ne de Celal Bayar'ın sabık ahır sağı gibi aristokrat. Ispanağı çok severim. Puf böreğini hele biterim. Malda mülkte gözüm yoktur. Vallahi yoktur. Oktay Rıfat'la Melih Cevdet'tir en yakın arkadaşlarım. Bir de sevgilim vardır, pek muteber. İsmini söyleyemem. Edebiyat tarihçisi bulsun. Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım. Meşgul olmadığım ehemmiyetsiz sadece üdeba arasındadır. Ne bileyim, belki daha bin bir huyum vardır. Ama ne lüzum var hepsini sıralamaya? Onlar da buna benzer. Şiir gemisi.